Ayrım 14.
Kitapta anlattığım bu olayın doğruluğunu burada sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Özal ailesi olmuş bir olayı olmamış gibi gösteriyorsa ve bu konuda mahkemeye yanlış beyanda bulunuyorsa kendi vicdanları ve Allah önünde sorumludur. Eğer ben yalan yazdıysam ben de Allah önünde sorumluyum. Gün gelir bu işi bana anlatan ve bizzat Turgut Özal'dan dinlediğini söyleyen tanık konuşur. O zaman akla kara ortaya çıkar. Kaldı ki eski plancılardan ve DPT daire İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Günal Kansu'nun bana bu konuyu bizzat Özal'dan duyduğunu belirten mektubu da tarafımızdan mahkemeye delil olarak verilmiştir. Çamaşır olayıyla ilgili olarak size son bir şey daha anlatayım. Şimdi elinizde tuttuğunuz bu kitabı yazmakta olduğum günlerden biriydi. Özal ailesinin yıllardan beri en yakın olan, uzun yıllar devletin en üst düzeyde makamlarında bulunmuş anaplı bir politikacı gazetemize gelmişti. Hürriyet'in Ankara bürosundan bir gazeteci arkadaşımızla konuşuyordu. Sohbetin bir bölümüne ben de katıldım. Söz döndü dolaştı Turgut'a geldi. Kitabın üslubunu eleştiriyordu. Önemli olan üslup değil, içindekilerin doğru olmasıdır dedim ve kendisine sordum. Elinizi vicdanınıza koyun ve bana dürüstçe cevap verin. Bu çamaşır getirme olayını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Özal bu olayı zamanında size de anlatmış mıydı, anlatmamış mıydı? Anaplı ve adını hepimizin çok iyi bildiği konuğumuz birkaç saniye düşündü ve evet bu olay olmuştur ve doğrudur ama bunu yazmak şart mı dedi. Semra'nın mahkemeye sunduğu bu belgeler gazeteci milletinin gözünden hiç kaçar mı? İş hemen gazete başlıklarına yansıyor. Ailesinin peygamber soyundan geldiği ve iç çamaşırı gibi konular basında yeniden günlerce işleniyor. Uğur Mumcu 1 Ekim 1989 tarihli Soy Ağacı başlıklı yazısını şöyle bitiriyor. Ben Nazlı Semra Hanım'ın soy ağacını, Semra ve Turgut Özal'ın, Emin Çöleşan ve Kemal Karatekin'e karşı açtıkları tazminat davası dosyasından aldım. Basın davalarının işte böyle yararları da oluyor. Acaba diyorum, davayı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Halil Turgut Özal'ın soy ağacı da gelecek mi? Belki Halil Turgut ailesi de peygamberin başka bir torunundan gelmektedir. Öyleyse Halil Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi devletimiz ve milletimiz için gerçekten Cenab-ı Hakk'ın lütfu olacaktır. Ekim 1989'a gelmişiz. Turgutsuz günüm yine geçmiyor. Kimi görsem Turgut'tan söz ediyor ve bu arada Özal ailesiyle ilgili onları konu alan yeni kitaplar çıkıyor. Hasan Cemal, Ahmet Kahraman, Osman Ulagay, Bülent Habora, Ender Arol gibi yazarlar bu olayın farklı boyutlarını gündeme getiriyor. Özal artık Cumhurbaşkanı olmak üzere. Benim tahminime göre Cumhurbaşkanı olup devletin başına geçtiği zaman geçmişte davacı olduğu gazetecileri, yazarları, politikacıları ve vatandaşları affedecek. Böylece devletin başına geçtiği anda kamuoyuna ince bir jest yapmış olacak. Ekim ayında beklenen oluyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzaktan kumandalı ANAP milletvekillerinin oylarıyla Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçiliyor. Muhalefet partileri seçime katılmıyor. Gazetelerde belki de o güne kadar değil Türkiye'de dünyada görülmemiş başlıklar çıkıyor. Aman dikkat, bundan sonra Özal'a hakaret etmeyin. Çünkü artık kanunların korumasına giriyor. İlle de kendisinin dava açması şart değil. Bundan sonra kendisine hakaret edenler hakkında doğrudan savcılar tarafından soruşturma açılacak. Özal'ın yüzüne karşı küfür veya hakaret edene 3 yıldan az olmamak üzere gıyabında olursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Milliyet bu olayı Özal hakaretin faturası tuzlu başlığı ile veriyor. Bugünlerde bütün basında Özal'ın açtığı hakaret davalarının listesi çarşaf gibi yayınlanıyor. Bunlar arasında gazeteciler, yazarlar, politikacılar, milletvekilleri, vatandaşlarla birlikte İnci Baba bile var. Bazısı küfretmiş, bazısı kafir olduğunu söylemiş, bazısı başka şeylerle suçlamış. Bazısı hapis almış, bazısı tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Beraat eden az. Pek çok dava da devam ediyor. Sevgili arkadaşım ve dostum Hasret Soyöz'ün işte bugünlerde Milliyet gazetesinde olağanüstü bir karikatürü yayınlanıyor. Karikatürde çok sayıda insan var. Bu kalabalık birbirleriyle konuşuyor ve ağızlardan aynen şu cümleler çıkıyor. Cumhurbaşkanına hakaret 3 yıldan başlıyormuş. Bugüne kadar hiç duymamıştık. Aman abicim dikkatli ol. Sakın sakın ağzından kaçar. Unutmayayım diye elime ip bağladım. Vallahi bilmeyenlere de söylemek lazım. Ben bizim hanımla çocuğu uyardım. Kalabalık yerlerde televizyon seyretme. yerin kulağı vardır abicim. Evet, Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçiliyor ve Türk basını milleti uyarıyor. Aman dikkatli olun, hakaret etmeyin. Cumhurbaşkanı olduktan sonra cezası ağır. Nitekim seçildiği akşam ilk vukuat oluyor ve kendisine hakaret eden bir müteahhit derhal tutuklanıyor. Kasım 1989, hayatımın en büyük onurlarından birine erişiyorum. TÜYAP Halk Ödülü benim Turgut'uma veriliyor. 7 Kasım günü İstanbul'da ödül töreni var. TÜYAP her yıl Kasım ayı başında İstanbul'da büyük bir kitap fuarı açıyor. Kitap piyasasının nabzı 10 gün süresince o fuarda atıyor. Bütün yayın evlerinin katıldığı fuarda imza günleri ve yazarlarla söyleşiler düzenleniyor, korkunç bir kitap satışı oluyor ve bu fuarı sabahtan akşama kadar binlerce insan geziyor. Geçmişte ben de bu fuara hemen her yıl katılmışım ve binlerce insana kitap imzalamışım. Önümde kuyruklar oluşmuş, imza atmaktan elim ve kolum uyuşmuş. Kitaplarımın halk indinde gördüğü rağbeti burada somut olarak görmüşüm. O anlatılmaz mutluluğu içime sindire sindire yaşamışım. TÜYAP her yıl okuyucularla geniş bir anket yapıyor ve halkın o yıl en çok hangi kitabı beğendiğini ortaya çıkarıyor. Ve 1989 yılında 14 ilde 1500 kişiyle yüz yüze yapılan ankette okuyucuların %33'ü Turgut için oy kullanıyor. 7 Kasım günü ödül töreni var. İstanbul'a gidiyorum ve kitap fuarında düzenlenen törenle ödülümü alıyorum. Bu törenden bir gün önce fuara bir TRT ekibi geliyor ve ertesi gün ödül törenini çekip yayınlayacaklarını söylüyorlar. Benden de sabah biraz erken gelmemi istiyorlar. Benimle bir söyleşi yapacaklarmış televizyon için. Bana bu nazik isteği ileten TRT mensubu hanıma aynen şöyle diyorum. Hanımefendi, ben sabah istediğiniz saatte gelirim ama ben eğer Türkiye'de yaşıyorsam ve bu ülkenin insanıysam sizin TRT'nizin bu olayı yayınlamayacağını bilirim. Burada ödül alan kişi Emin Çöreşan, ödül alan kitabın adı Turgut Nereden Koşuyor. Bunu yayınlamak biraz sıkar ama yarın sabah geleceğim. Ekip ertesi gün söz verdiği saatte geliyor ama ben haklıyım. Benimle söyleşi yapmayacaklar. TRT mensubu hanım özür diliyor, izin çıkmamış. Yok yani, bir de çıkacaktı. Peki ödül töreninin çekimi, o yapılacak. Yapılmasını yapılacak da elbette ekranda yer almayacak. Çünkü bu ödülü aşk romanıyla değil Turgut'la almışım ben. Ödül töreni başlıyor. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, ilerici ve uygar bir insan. İlk konuşmayı o yapıyor ve şöyle diyor. Turgut kitabı halkın %33'ünün oylarıyla seçildi ve bu ödüle layık görüldü. %33'ü sakın küçümsemeyin. Bu ülkede %21 ile iktidar olunuyor. Sonra ben bir konuşma yapıyorum ve ödülümü alıyorum. Büyük usta Nuri İyem'in bir tablosu. Sevinç ve mutluluktan yine gözlerim doluyor. İşte bunca alın terinin, göz nurunun, emeğin, mahkemenin ve sıkıntının güzel ve şeref veren sonucu. Bu tablo şimdi de evimin duvarında bir şeref belgesi olarak asılı duruyor. Tören kalabalık. Bir okuyucu yanıma geliyor ve cebinden bir sivri biber çıkarıyor. Elimde duran kalemi alıyor ve biberi kalemin ucuna sürmeye başlıyor. Onu hayretle izliyorum. Kaleminiz bundan sonra daha da acı olacak diyor. Bir hanım, Emin Bey şimdi kendisi Cumhurbaşkanı olduğuna göre kitabınızın ismi artık Sayın Turgut Özal Nereden Koşuyorlar diye değiştirmeniz gerekiyor diyor. TÜYAP Kitap Fuarı'nda yaklaşık 5 gün kalıyorum ve sabahtan akşama kadar orada Milliyet Yayın ve Tekin Yayın Evi standları arasında mekik dokuyup okuyuculara kitaplarımı imzalıyorum. Kitap imza ettirmeye ilginç tipler geliyor. Bunlardan bir tanesi son derece güzel, süslü ve boyalı, sosyetik bir genç hanım. Elinde bir sürü kitap var. Her gün fuara gelip ne kadar imza atan yazar varsa onlara kitaplarını imzalatıyormuş. Ertesi gün hangi yazarların imza günü olduğunu öğrenip gidiyormuş. Bana kitap imzalatıyordu. Bir kitabımın mevcudu kalmamış. Onu da imzalatmak için ertesi gün geleceğini söyledi ve kalabalığın arasında sordu. Yarın kimlerin imza günü olduğunu biliyor musunuz Emin Bey? Bilmediğimi söyledim. Oradan fırlamanın biri atıldı. Bayan, yarın Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın imza günü var. Ona mutlaka gelin. Çünkü sabah onda yarım saat uğrayıp gidecek, bir daha da bulamazsınız. Aa, ben onun kitaplarını çok beğenirim. Mutlaka gelirim. Bir anda kendimi masanın altına attım. O günlerde Mahmut Şevket Paşa'nın anılarından oluşan bir kitap piyasaya çıkmıştı. Fırlamanın bu sözünü duyup kadının halini, tavrını görünce çok şaşırmıştım. Sosyete hanımı gitti. Ertesi gün saat 10'da gelip Mahmut Şevket Paşa'nın nerede imza attığını sormuş, sonra ne oldu bilmiyorum. O gece Erol Simavi ile otelde konuşuyoruz. Birkaç gün önce bizim gazetede 10 sütuna manşetten Özal'dan Atatürk düşmanına ödül diye bir haberim yayınlanmıştı. Bu haber tamamen gerçek ve belgeseldi. Ahmet Özal'ın beni kendisine yine şikayet ettiğini söyledi. Bu ailenin huyu böyleydi. Beni sık sık şikayet ederlerdi. Erol Bey'e maaşımın azlığından ve bu paranın yetmediğinden yakındım. Sen Turgut'tan iyi para kazandın. Bırak da başkaları şikayet etsin dedi. Şimdi üzerime büyük bir yük daha biniyor. Bilgin Yazıcıoğlu tarafından mahkemeye verilen ikinci dilekçede kitabı ilişkin olarak yeni suçlamalar geliyor. Bunları kanıtlamak için belge ve bilgi toplamalıyım. O kadar daralıyorum ki bazen. Tek başıma bazı şeylerin üstesinden gelemeyeceğimden korkuyorum. Örneğin kitapta Özal'ın üniversitede lakabının Dübbe Ekber, Büyük Ayı olduğunu ve bu lakabın kendisinin arkadaşları tarafından teknik üniversitede okurken takıldığını yazıyorum. Yazıcıoğlu dilekçesinde başlı başına bu söz hakaret teşkil eder diyor. Bu sözlerde hakaret kastı olmadığı belli. Ama ben bunu mahkemede nasıl kanıtlayacağım? Bu konuda Allah bana yardım ediyor, bir yakınım telefon ediyor. Onun bir arkadaşının teknik üniversite 1950 yıllığı varmış ve kendisine düp denildiği yazıyormuş. İster miymişim bir fotokopi? İstemez miyim, sen deli misin? Hemen göndersin lütfen. Birkaç gün sonra yıllığın o sayfasının fotokopisi elime geliyor. 30. sayfada bir Özal resmi ve altında aynen şu ifade yer alıyor. Malatya'nın elmasıdır. Ona düp deriz. Nedense bu isim münakaşasız ve Tamra ile kabul edilmiştir. Sabahtan akşama kadar ve akşamdan sabaha kadar çalışır, zamanı ve her şeyi unutur. İmtihanlardan evvel o kendine mahsus latif sesiyle acı acı feryat eder. Bilmediği şey kapı kapamaktır. Müslüman olduğu kabul edilmekle birlikte hini hacette kullanılmak üzere bir paket tuz taşıdığı rivayet olunur. Kıvrak vücudu ve incecik beline arkadaşları gıpta eder. Tırnaklarının nefs müdafasındaki rolü adlı etüdü sınıfı oldukça pahalıya mal olmuştur. Zavallı Tuna Veli, Gençleri Alıştırma Derneği'nin kurucusudur. Böylece bir konuda daha yalan yazmadığımı kanıtlayacak bir belgeyle geçiriyorum. Dilekçede ayrıca ailede meydana gelen erken doğumları yazdım ve kendilerine bu yolla da hakaret ettiğim iddia ediliyor. Zeynep erken doğmuş, sonra o da erken doğurmuş. Turgut'ta bunu yazıyorum ve Bilgin Yazıcıoğlu bu konuyu da bir suç olarak gündeme getiriyor. Haydi bakalım Emin Çöleşen. Şimdi işi gücü bir kez daha bırak ve bunların evlilik tarihiyle birlikte doğum günlerini ortaya çıkar. Günlerce uğraşıyorum, başvurmadığım yer kalmıyor ve sonunda buluyorum. Semra ve Turgut Özal'ın evlilik tarihi 31 Mayıs 1954. İlk çocuk olarak Zeynep kardeşimin doğum tarihi 16 Ocak 1955. Yap bakalım parmak hesabını. Ne çıkıyor? Zeynep 7 ay 16 günlük doğmuş. Zeynep ile davulcu Asım 22 Temmuz 1985 günü evlenmişler. İlk çocukları 19 Nisan 1986 günü doğmuş. Yap bir parmak hesabı daha, tam 8 ay 27 günlük doğmuş. Bütün bu belgeleri ve hesapları mahkemeye veriyoruz. Baksanıza nelerle suçlanıyorum. Erken doğum yapmak suç mu? İnsan erken de doğurabilir, geç de doğurabilir. Dünyada ve Türkiye'de her gün binlerce kadın erken doğum yapmıyor mu? Ama gelin görün ki ben bazı kişilerin erken doğum yaptığını mahkeme önünde kanıtlamak durumunda kalıyorum ve kanıtlıyorum. Yine mahkemeye verdikleri dilekçede Özal'ın askerden kaçma olayı gündeme getiriliyor ve bununla askerden kaçtığı ve gerizekalı olduğu ima ediliyor deniliyor. Bir kere gerizekalı olduğunu falan ima etmiyorum. Çünkü gerizekalı olmadığı kesin. Askerden kaçma olayına gelince o konuda DPT'den ağabeyim Ali Nejat Ölçen imdada yetişiyor. Çünkü birlikte askerden kaçarlarmış ve bana bir gazete küpürü veriyor. 28 Kasım 1983 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde şu haber yer alıyor. Özal'ın anlattığına göre kapatılan CHP'nin milletvekillerinden Ali Nejat Ölçen'le birlikte yedek subay okulundan kaçarlarmış. 2 saatte bir yoklama yapıldığından 2 saatte bir gelir ve yine kaçardık dedi Özal. Kendisi gazetelere anlatıyor, ben Turgut'ta yazınca suç oluyor. Bir başka suçlama. Kitabın bir bölümünde Ali Nejat Ölçen'in ta 1970'li yıllarda gazetede yayınlanan Devlet Yokuş adlı yazı dizisinden alıntı yapıyorum. Ölçen orada DPT müsteşarlarını anlatıyor. Sıra Özal'a gelince kestaneye benziyor 6. müsteşar. Yürüyor mu, yuvarlanıyor mu belli değil diye yazıyor. Ben bu bölümü Turgut'ta aynen kullanıyorum ve üstelik Nejat abinin yazısı olarak alıntı yapıyorum. Bu yazılar yıllar önce gazetede çıktığında tekzip etmemiş, inkar etmemiş, mahkemeye vermemiş. Şimdi ben alıntı yapınca dava konusu oluyor. Evet, belki inanmayacaksınız ama günlerin ve haftaların belge toplamakla, tanık olacak kişilerle konuşmakla geçiyor. Semra'yı geçmişten çok iyi tanıyan ve giyim kuşamını bana anlatan hanım maalesef korkuyor ve tanık olmayı kabul etmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı da oldu ya, korku daha da arttı. Tanık bulmakta güçlük çekiyorum. Bana kitabı yazarken böbüğü gibi anlatanların çoğu şimdi korkuyor. Onlara bazen gülüyorum, bazen acıyorum. Ve hepsi de kendilerine göre haklı bir gerekçe öne sürüyorlar. Ben avukatım Dinçer Söğüt diye topladığım belge ve bilgileri vereceğim ki savunmamızı ona göre yapsın. Eğer ben kitapta yalan ve yanlış yazdıysam avukat beni nasıl kurtarabilir, mahkemede ne yapabilir? Herhalde böyle bir durum ezikliğini yaşamak istemem. Size burada Eylül-Aralık 1989 döneminde bizim davayla ilgili birkaç gelişmeyi anlatayım. Bizim davayı Bakan Hakim Mustafa Yakupoğlu önce bir ameliyat geçiriyor ve hemen sonra Yargıtay üyeliğine seçiliyor. Onun yerine bir celse bakan Muammer Aydın isimli haysiyetli bir hakim davada tanıklarımızın dinlenmesine karar veriyor. Bu karar bizim için çok önemli bir aşama. Yazdıklarımın doğru olduğunu başka nasıl kanıtlayacağım? Bu arada Mustafa Yakupoğlu ile dostça bir görüşmemiz oluyor. Artık benim hakimim olmadığı için uzun uzun ve rahatça konuşuyoruz. Birbiri ardına çay, kahve ve sigara içiyoruz. Bana bazı konulardaki görüşlerini aktarıyor. Neler konuştuğumuzu burada yazmıyorum. Sonra bizim mahkemeye, yani Ankara Asliye 1. Hukuk Mahkemesi hakimliğine İzzet Karataş isimli bir hakim atanıyor. Bu hakimin kim olduğunu doğal olarak merak ediyoruz. Kimdir, görüşleri nedir, nereden gelmiştir? Böylesine önemli bir davanın tam ortasında hakim değişikliği, doğrusu bütün hukukçuların da ilgisini çekiyor. Bize bazı haberler geliyor. Bunlardan bir bölümü söylenti, bir bölümü kesin doğru. İşin bu yanına şu aşamada girmek istemiyorum. Bazı şeyler vardır ki yeri ve zamanı gelince açıklanır. Ancak bu arada ilginç bir olay oluyor. Devlet Bakanı Güneş Taner kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle beni mahkemeye veriyor. Avukatı yine Bilgin Yazıcıoğlu. Büyük bir rastlantı sonucu bu davada bizim aynı mahkemeye düşüyor. İzzet Karataş oraya atanalı henüz çok kısa bir süre geçmiş ve ben kendisinin yüzünü hiç görmemişim. Açılan dava benim bir yazımla ilgili olduğu için Hürriyet'in avukatı Çetin Karakuş savunmamızı yapacak. Avukatımız ilk duruşma için mahkemeye bir mazeret dilekçesi veriyor çünkü o gün sanırım Kırşehir'de bir davaya girmek zorunda. Kendisine ben gideyim mi diye soruyorum. Gerek olmadığını çünkü kendisinin de mazeret dilekçesi verdiğini, bundan sonraki celseye gideceğimizi söylüyor. Birkaç gün sonra beni arıyor. Emin Bey, inanılmaz bir olay olmuş. Bunca yıllık hukukçuyum, böyle şey görmedim. Hakim mazeret dilekçeme rağmen bizi ilk celsede 2 milyon tazminata mahkum etmiş. Allah Allah, peki savunma falan almadan mı? Almadan. Çok şaşırıyorum ve bu iş böyle gidecekse biz Turgut davasında yandık diyorum çünkü o davada da aynı hakimin karşısına çıkacağız. Mahkeme dosyası artık tamam. Onların ikinci dilekçesine de cevabımızı vermişiz. Burada özetle şöyle diyoruz. Devletin üst kademelerinde görev alan kişilerin yaşamları hakkında kamuoyuna bilgi sunmak gazetecinin görevidir. Övgü ve yargı özgürlükçü demokrasinin kaçınılmaz bir unsurudur. Cumhurbaşkanlığına aday olan bir kimsenin ve aile bireylerinin övgü kadar yargıya da hazırlıklı olması gerekir. Özgürlükçü demokrasiyi benimsemiş ülkelerde üst düzey kamu görevlileri hakkında birçok kitap, makale ve yazı yazılır ve yaşamlarının her kesiti kamuoyuna duyurulur. Yanlış beyanlar yalanlanır, tekzip edilir. Kamuoyu değerlendirmesini yapar ve olay kapanır. Dava açma yoluna da sapılmaz. Dava konusu kitap bu temel kurallardan hareket edilerek hazırlanmıştır. Davacıların haysiyetine, iffetine ve kişiliğine taarruz amaçlanmadığı gibi kendilerini küçük düşürücü bir düşünceden de hareket edilmemiştir. Kitapta anlatılanlar genellikle inandırıcı, üçüncü kişi beyanlarına, davacıların anlatımlarına, yaşam biçimlerine ve basındaki açıklamalara dayanmaktadır. Davacılar vekilinin verdiği örneklere karşı cevaplarımıza gelince, Semra Zeynep Davulcu gibi ifadeler basında sürekli yazılmış ve yazılmaktadır. Bu tür sözcükler başka politikacılar için de kullanılmaktadır. Örneğin Erdal İnönü için Erdal veya Hint Horozu denilmektedir. İnönü bu sözcükleri hakaret kabul edip dava açmamıştır. Hüsnü Doğan'ın küçük yaşta yetim kaldığını ilk kez söyleyen Özal'ın kendisidir. Eğer bu sözcük bir hakaretse davayı Hüsnü Doğan'ın açması gerekir. Düp sözcüğü üniversite yıllarında Özal'a şişman ve güçlü olması nedeniyle arkadaşları tarafından takılmıştır. Bir kimsenin çok kıllı ve güçlü olması utanılacak bir durum değildir. Kitapta hizmetçi sözü geçmediği gibi bu anlama gelebilecek bir ifade de yoktur. Semra Özal ve Zeynep Ekren'in erken doğum yaptıkları, evlilik ve doğum tarihleri ile sabittir. Günal Kansu müvekkilime yazdığı mektupta Özal'ın Amerika dönüşü naylon çamaşır getirdiğini, kendisinden ve birbirlerinden duyduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Semra Özal mahkemeye sunduğu yazının ikinci sayfasında çamaşır olayını doğrulamakta, ancak bunu Turgut Özal'ın değil Mehmet Erdemir'in yaptığını öne sürmektedir. Genel ev olayını bizzat Özal anlatmış ve basına intikal etmiştir. Giysi kişinin zevkine göre değişen bir olaydır. Semra Özal'ın giysilerinin başkaları tarafından eleştirilmesi olağan bir şeydir.